Ayrım 11.
Bahis konusu koca bir milletin ölüm kalımıdır. Yok olmaya doğru giden budur. Böyle durumda şahsi kayıtlara düşmemelidir. O tarihte umumi durum üzerinde etkili olacağını şüphe etmediğim arkadaşımın harekete geçmesi için çok bekledim. Cemal Paşa ile çok şeyler konuştuk. Ortaklaşa kararlar vermiş olduğumuzu sandım. Mustafa Kemal 5 Temmuz 1917'de 7. Ordu Komutanlığı'na atanmıştı. 20 Eylül 1917'de Başkomutanlık Vekilliğine verdiği şu rapor, 1. Dünya Savaşı'nın Türkiye bölümünde tarihi bir önem almıştır. Halep, 7 Eylül 1333. 1. Önce umumi memleket durumu dikkate alınmalıdır. Harp, Müslüman, Hristiyan bütün halkımızı bitkin bir hale getirmiştir. Halk ve idare arasındaki bağlar çözülmüştür. Evlerinde kalanlar her bakımdan hükümete uzak durmaktadır. Bu kalanlar da ya kadınlar ya acizler veya asker kaçağı olup çalışıp topraktan aldıkları kendi geçimlerine yetmezken, askeri ve sivil idare onlardan, açlık ve ölüm pahasına varlarını yoklarını almakta direnmek zorundadır. Öbür yandan idare tam bir aciz içinde olduğundan umumi hayatın bir anarşiye doğru sürüklenmesini önleyememekte, adalet ve hukuka aykırı davranışlar hükümetten nefreti arttırmaktadır. Mahalli hükümetin aciz içinde olması bir zabıta kuvveti olmamasından, ihtiyaç yüzünden memurların rüşvetçi olmalarından, vurgun ve yolsuzluklardan, adalet cihazının asla işleyememekte bulunmasındandır. Bu hal umumi hayatı her köşede, her şehirde çürütmektedir. Halk, geçimi ve ticaret işleri korkunç bir çöküntüye uğramıştır. Bugün bir para meselesi var ki, bu ne memurlarda ne halkta geleceğe emniyet bırakmamış, namuslu kimseleri mukaddes saydıkları değerlerden uzaklaştırmaktadır. Harp devam ederse karşısında bulunduğumuz en büyük tehlike her taraftan çürüyen ulu saltanat binasının bir gün içeriden birdenbire çökmek ihtimalidir. 2. Umumi askeri durum harbin yakında biteceğini göstermemektedir. Müttefiklerimizin düşmanlarımızı askeri hareketlerle barışa zorlayacakları artık söz konusu olmayıp Almanlar stratejilerini "Geliniz de bizi yeniniz" esasına bağlamışlardır. Düşmanlarımızın birbirinden ayrılmayacaklarına şüphe olmayıp, düşman halkın sıkıntı ve yoksunluğu daha azdır. Harp daha uzun sürecektir. Harbi bitirme imkanları bizim tarafın elinde değildir. 3. Türkiye'nin harp durumu şudur. Ordu başlangıca göre pek çok zayıftır. Birçok orduların kuvveti olması gerekenin 1/5 kadardır. Memleketin nüfus kaynakları eksileni tamamlamaya yeterli değildir. Hatta 7. ordu gibi bütün memleket içinde iyi tutulmaya çalışılan tek orduya dahi daha düşmana bir kurşun atmadan kuvvetli bulundurmaya imkan bulamıyoruz. En güç işleri görmek üzere biner kişilik taburlarla bana gönderilen tümenin %50'si ayakta duramayacak kadar zayıf olduğundan ayıklanmış ve sağlam kalan erat 17-20 yaşında çocuklarla 45-55 yaşındaki işe yaramazlardan ibaret kalmıştır. Başka en iyi tümenlerin taburları da İstanbul'dan biner mevcutla hareket etmişler ve en kuvvetlisi 500 mevcutla Halep'e gelebilmiştir. Askeri umumi duruma göre mesela son kuvvetlerle Bağdat'ı geri almayı düşünmeye imkan yoktur. En kuvvetli düşman hazır olarak Sina'dadır. 4. Bu kısa açıklamayla artık her şey bitmiştir ve bulunacak çare kalmamıştır demek istemiyorum. Kurtulma yolu ve çaresi vardır. Ancak en iyi tedbirleri bulmak lazım gelir. Bu tedbirler şunlar olabilir. A. İçeride hükümeti kuvvetlendirmek, beslenmeyi sağlamak, yolsuzlukları en aşağı haddine indirmek. Harbin uzaması yeni kayıplara sebep olsa da elimizde ve gerimizde kalacak bölgeleri ve halkı dayanmaz ve çürük halde bulmamalıyız. Memleket sağlam bir hareket üssü halinde kalmalıdır. B. Askeri politikamız bir savunma politikası olmalı, elimizde bulunan kuvvetleri ve bir tek neferi sonuna kadar saklamalıyız. Memleket dışında da bir tek Türk askeri kalmamalıdır. Rapor bunun arkasından alınabilecek askeri tedbirleri sıralamaktadır. Suriye ve Sina'nın Alman kumandasında bırakılmasına karşıdır. Bağımsızlıkta kıskanç olursak Almanların bize Bulgaristan'dan daha itibarlı tutacağını söyler. Falkenhayn Alman olduğunu ve her şeyden önce Alman menfaatlerini düşüneceğini saklamamaktadır. Bu sözü söyleyen subaylarca Türk'ün kanı için karar verecek mevkidedir. Halep'te, Fırat'ta ve Suriye'de Alman menfaatlerinin ne olduğu da bilinmektedir. Falkenhayn, Araplar Türklere düşmandırlar, biz tarafsız davranarak onları kazanabiliriz demekten de çekinmemiştir. Enver'in cevabı kısa. Bu hareketlere Falkenhayn memur edilmiştir. En doğru kararları vereceğinden eminim. Bu güvenime siz de katılınız. Türk orduları başkomutanlık kurmay başkanlığına gelen General von Schenck'te 1917 Aralık 13 tarihli raporu ile General Liman von Sanders Türk ordularının durumunu şöyle anlatmaktaydı. Birçok yanlış tedbirler sonucu Türk ordularının umum savaşçı kuvveti pek çok azalmış ve birliklerin harp gücü gözden uzak tutulmayacak kadar düşmüştür. Türk ordusu çeşitli cephelerdeki savaşlarda büyük kayıplar vermiştir. Kayıpların çoğu büsbütün yanlış birçok tedbirler yüzündendir. Biraz dikkatle kayıpların pek çoğundan kaçınılabilirdi. Söz konusu yanlış tedbirler şöyle sıralanabilir. A. 1914 Aralık'la 1915 Ocak ayında yapılan 1. Kafkas Seferi. Enver'in komutasında olup General von Bronzer'ın kurmay başkanlığında bulunduğu 90 bin askerlik 3. Ordu sınıra yakın Hasankale yöresindeki dağlar üzerinde pek uygun savunma yerlerinde ve kendinden üstün olmayan Rus kuvvetleri karşısındaydı. Ordu başarılı savaşlarla dağlardan geçebilse bile kuşatma topları olmadığından Kars Kalesi'ni hiçbir zaman alamazdı. Hal böyleyken önlenmek için yapılan bütün tavsiyelere rağmen Sarıkamış Kars üzerine saldırıya geçilmek kararı verilmiştir. Sol hatta Karlı Dağların keçi yolları üzerinde yetersiz yiyecek hazırlığıyla harekete geçen iki kol ordunun sonu ikisinin de ayrı ayrı yenilmesi olmuştur. Başka bir kol ordu da bu arada cephede başarısız savaşlar yapıyordu. Resmi belgelerle anlaşıldı ki 90 bin kişiden ancak 12 bin kadar er pek acıklı durumda geri dönebilmiştir. Geri kalanı vurulmuş, açlıktan ölmüş, donmuş veya esir düşmüştür. Harp tarihi bu saldırı için hiçbir özür bulamayacaktır. B. 1916 yaz başlangıcında yetersiz kuvvetle Ruslara karşı gene 3. ordunun giriştiği saldırı savaş sonundaki geri çekilmede ordunun büyük bir kısmı dağılmıştır. C. 3. ordunun 1916 yazında toplanıp lüzumsuz yere yaklaşık olarak Van Gölü'nün Muş-Kığı hattından Erzurum yönüne doğru ve daha başlangıçta başarısızlığa uğrayan saldırı hareketi ne ileriye doğru yollar ne de geride kullanılmaya elverişli ulaşma hatları olmadığından ve her türlü taşıt araçları da pek kıt olduğundan yapılmamalıydı. Bu orduda en azından 60 bin kişi açlık, hastalık ve sonra soğuktan ve pek az kısmı da düşman silahıyla vurularak ölmüştür. D. Askerlik açısından bir büyük yanlış olmak üzere 13. Kol Ordu'nun 1916 yazından başlayarak bütün kış süren saldırı savaşları ki İngilizler Basra'ya kadar olmasa bile Korne'ye kadar atılmadan önce böyle bir hareket yapılması hiç doğru değildi. E. Hiçbir zaman başarı ihtimali yokken Mısır'ı almak için 1916 Ağustos'unda Süveyş kanalına doğru 18 bin kişilik savaşçı birliklerle girişilen ve başlangıçta başarısızlığa uğrayacağı şüphesiz hareket, o zamanlar sadece Süveyş kanalını korumakla yetinen İngilizleri Tih Çölü'nden Beri'ye çekmiş ve Filistin'deki bugünkü ilerlemelerine sebep olmuştur. Türk ordularının kaçak toplamı şimdi 300 bini çok aşmaktadır. Bunlar memleket içine kaçmışlardır. Yağma ve hırsızlıkla güvenlik ve huzuru bozmaktadırlar. Türk askeri ve hele Anadolu askeri bulunmaz bir cevherdir. İyi bakılır, yeteri kadar doyurulur, gereği gibi eğitim görür, soğukkanlılık ve güvenle yönetilirse bu askerle en büyük görevler başarıyla yapılabilir. Hemen 2 yıldan beri birliklerin çoğuna eğitim için gereken zaman bırakılmamıştır. Birliklerde askerlerin büyük çoğunluğu birbirini ve üstlerini tanımazlar. Yalnız durumun iyi gitmediği bir yere gönderilmekte olduklarını bilirler. Kaçarken vurulmak tehlikesine rağmen her fırsatta kaçmaya kalkarlar. Kaçma trenden atlayarak yahut elverişli yerlerde yol kolundan ayrılarak yapılmaktadır. Harp cephelerine aktarılırken binlerce asker kaybetmeyen tümen yoktur. Türk askerinin daha iyi bakıma ve davranışa ihtiyacı vardır. Üstlerine karşı güven ve inanç besleyen Türk askeriyle her şey yapılabilir. Bir komplo. Mustafa Kemal henüz Diyarbakır'dayken İstanbul'da bir Yakup Cemil vakası çıktıydı. Yakup Cemil İttihatçı fedailerdendir. O da inanmıştır ki harp kaybolmuştur. Tek kurtuluş yolu hükümeti devirmek ve hele başkomutan vekilini ve harbiye nazırını yerinden atmaktır. Anlaştığı arkadaşlar da var. Yakup Cemil Irak'a komutası altında götürmek üzere bir gönüllü bölüğü hazırlamaktadır. Kabine toplu olduğu sırada bu kuvvetle Baba Ali'yi basıp hükümeti devirmeye ve onun yerine bir barış hükümeti getirmeye karar vermiştir. Başkomutan vekili ve harbiye nazırı adayları da Mustafa Kemal. İçlerinden biri komployu Enver Paşa'ya duyurur. O da Yakup Cemil ve arkadaşlarını tutturup hemen divanı harbe verir. Yakup Cemil kurşuna dizilmiştir. Mustafa Kemal bana hatıralarını anlattığı vakit demişti ki, Yakup Cemil'in şahsından bahsetmek istemem. Onda bana karşı heyecanlı bir temayül, eğilim uyanmıştı. Benim iş başına geçmekliğimi istemiştir. Bir gün Bursa'da ihtilal arkadaşlarına, büyük sandıklarımız ne kadar küçükmüş, hepsini öldürmek lazım. Bunu ben yapacağım. Daha yumuşakları kendisine sorarlar. Öldürmek kolay fakat vaziyeti düzeltecek kim? Mustafa Kemal diyor. Bu zavallı kendisini öldürme sanatına alıştıranlara karşı da bu sanatı kullanmakta bir mahsur, sakınca görmeyerek eksik tedbirlerle harekete geçmiş. Yakın sandığı arkadaşları kendisine ele vermişler. Yakup Cemil tutulmuş ve asılmıştır. O vakit tümenlerimden birine komuta eden Ali Fuat Cebesoy'a, Yakup Cemil asılmış. Sebebi de ben başkomutan vekili ve harbiye nazırı olmadıkça kurtuluş yoktur demiş. Dediğini yapmış bile olsaydı ben İstanbul'a gittiğimde ilk iş olarak Yakup Cemil'i cezalandırırdım. Eğer ben o ve onun gibiler tarafından iktidara getirilecek bir adamsam adam değilim. Ama adayları niçin Mustafa Kemal'di? Çünkü biliniyordu ki o daha başlangıçta harbe girilmesine karşıydı. Sonra da harpten çıkma çaresi aranması için fikirlerini hiç kimseden saklamamış, bir de hareket tasarlamıştır. Arıburnu ve anafartaları yapan bir asker olarak sözünün dinleneceği kanısındaydı. Bir defa dış bakanı Halil Bey Menteşe'ye gitti. Halil Bey'ce durum pek iyiydi. Mustafa Kemal en güç sonuç alınabilecek bir savaş cephesinden başarılı bir komutan olarak geldiğini söyleyerek, ''Memleket ve her şey yok olmak üzeredir. Siz bunu anlamamış görünüyorsunuz. Belki de benimle böyle şeyler konuşulmaz sanıyorsunuz. Ben o adamım ki benimle her şey konuşulur ve konuştuklarımız aramızda kalacaktır. Doğruyu konuşmaktan çekinmeyiniz.'' Halil Bey samimiydi. Onun için Mustafa Kemal'e sert cevap verdi. Mustafa Kemal sertliğe gelecek olanlardan değildi. Aralarında tatsız bir tartışma geçti. Halil Bey, Mustafa Kemal'i nazırlar heyetine şikayet etmiş ve cezalandırılmasını istemişti. Talat Paşa'ya daha ile açılmıştır. Fakat ondan da iyi bir karşılık görmemiştir. Bana demişti ki, sadrazam olduğu günlerde kendisine bazı hayati meselelerden bahsetmiştim. Verdiği cevaplarda beni güzelce atlattığını sanmış, hatta bunu bir saat sonra gelen yakın bir arkadaşına anlatmıştı. Fakat iki gün sonra kendini telaşa düşüren bir durum baş göstermesi üzerine beni gece yarısı evine çağırarak çare ve tedbir sorma ihtiyacını duydu. O gece sadrazam meclisinde aynı arkadaşım hazırdı. Şu sözleri söylemekle kendimi avuttum. Benden fikir soruyorsunuz. Söylemekte özür dilerim. Çünkü daha üç gün önce bir mesele üzerine fikrimi söylemiştim. Siz beni atlattığınıza inanmış, hatta sevincinizi göstermiştiniz. Asla dedi. Söylediğiniz yanımızda oturuyor dedim. Mustafa Kemal'in asıl tertibi bir ordular hareketiydi. En çok bel bağladığı da 4. Ordu Komutanı ve Bahriye Nazırı Cemal Paşa'ydı. Bu yüzden Cemal Paşa'yı düelloya bile çağırmıştı. Düello tanığı da Rauf Orbay'ydı. Bende şöyle bir hatıra notu vardır. Cemal korkmasaydı sadrazam da başkumandan da o olurdu. Şimdi o tarihlerde Enver ve Mustafa Kemal Paşalarla yakın ilişkileri bulunan Rauf Bey, Orbay'ın hatıralarını okuyalım. İstanbul'a geldikten sonra vakit buldukça Akaretler'de kira ile oturduğu evinde kendisini ziyaret ederdim. Bazen de o Bahriye Dairesi'ne beni görmeye gelirdi. Görüşmelerimiz sırasında harbin güdümünü şiddetle tenkit ederdi. Başkumandanlığa ve suretlerini Sadrazam Talat Paşa'ya gönderdiği belgelere dayanan raporlarını okur, her şeyden Almanların oyuncağı haline gelen Enver Paşa'nın sorumlu olduğunu ısrarla söyler ve bunları düzeltmenin tek çaresi olarak da başkumandanlıkta bir değişiklik yapılması fikrini ileri sürerdi. Bu hadiselerden önce Yakup Cemil vakası, Mustafa Kemal Paşa'nın ordu kumandan vekili olarak Diyarbakır'da bulunurken çevresindeki ordu kumandanlarına şifreli bir telgraf çekerek harbin ve orduların kötü idare olunduğundan, hükümetin kargaşa içinde bulunduğundan şikayet ederek bunu düzeltmek üzere işbirliği teklif ettiğini Vehip Paşa Enver Paşa'ya haber vermişti. Bunun üzerine başkumandanlıkça askeri makamların şifreli haberleşmelerini kontrol etmek için tedbirler alınmıştı. Sonraları Mustafa Kemal Paşa ile görüştüğümüzde Yakup Cemil'in Divan-ı Harp'te söyledikleriyle Vehip Paşa'nın çekmiş olduğu telgraftan bahsettim. Böyle bir teşebbüste bulunmadığını söylemişti. Dipnot: Mustafa Kemal'in bütün ordu kumandanlarını böyle bir harekete çağrışı akla gelmez. Cemal Paşa ile tertipleri haber alınmış olmalıdır. Eğer böyle bir şifre yazılmış olsaydı, bu şifre pek tehlikeli bir belge olurdu. Mustafa Kemal Paşa'nın 3. harp yılına doğru Enver Paşa'ya karşı bir teşebbüste daha bulunduğunu, İstanbul'dan Brest Litovsk Barış Konferansı'na gitmek üzere olduğum günlerde İsmail Can Bulat Bey'den, o vakitler gizli milli emniyetin başındaydı, şöyle işitmiştim. Sofya elçiliğinden gelip milletvekili seçilen Ali Fethi Bey, Talat Paşa'ya gidip gizli tutulacağına namus sözü aldıktan sonra demiş ki, Mustafa Kemal Paşa bana geldi. Harbiye Nazırlığı Müsteşarı ve Levazımat-ı Umumiye Reisi İsmail Hakkı Paşa kendisini otomobiliyle alıp şehir dışına gezmeye götürmüş. Harp politikası gevşeyen hükümetin tek başımıza barış yapmaya eğilimli olduğunu söylemiş. Böyle bir hareketin şimdiye kadar katlanılan fedakarlıklarla bağdaşamayacağını anlatmış. Hükümet barış yapmaya yönelirse ona karşı koyup harbe devam edecek bir askeri kabine kurulması lazım geldiğini ileri sürmüş ve kendisinin bu kabinede bir görev kabul edip etmeyeceğini sormuş. Bu durumu sağlama uğrunda yalnız ve doğrudan doğruya kendisine bağlı 10 bin kişilik bir gizli kuvvetin merkezden Anadolu ve İstanbul kıyılarının çeşitli yerlerinde hazır bulundurulduğunu ve bu kuvvetten Enver Paşa'dan başka kimsenin de haberi olmadığını söyleyerek eklemiş. Fethi Bey'in verdiği bilgi üzerine Talat Paşa, parti merkezinden Mithat Şükrü ve Kemal Beyleri çağırıp kendilerine olup bitenleri anlatmış. İlk önce telaş etmişler. Görüşmelerden sonra Enver Paşa samimi arkadaşımızdır, gidip açıkça onunla konuşalım demişler. Enver Paşa da evet böyle bir kuvvet var. Fakat benim de içinde Harbiye Nazırı olduğum kabineye karşı değildir. Yakup Cemil vakasından sonra buna benzer bir hareket olursa diye alınmış bir tedbirdir cevabını vermiş. İsmail Hakkı Paşa, Enver'in direktifi olmadan böyle bir görüşme yapmayacağına göre Mustafa Kemal'in nasıl güç duruma düştüğü kolayca anlaşılabilir. Orba'yı dinleyelim. Talat Paşa, Fethi Bey'in tutumunu, kabinenin önemli üyelerini birbirlerine karşı güvensizlik ve şüpheye düşürmek ve böylece hükümeti içinden yıkmak maksadıyla yorumlamış. Ben İsmail Can Bulat Bey'den bu haberi aldığım zaman ilk önce Enver Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa aleyhine bir harekete geçmesi ihtimalinden korktum. Mustafa Kemal Paşa o sırada İstanbul'da değildi. Almanya İmparatoru'nun İstanbul'a gelişine bir karşılık olarak Almanya'ya giden Veliaht Vahdettin ile beraberdi. Berst Litovska hareketten önce Enver Paşa'yı da görmeye gittim. Rus sınırından alınacak kuvvetlerin Bağdat'ı geri almak için kullanılabileceğinden bahsedince Mustafa Kemal Paşa'nın Filistin'deki durumu daha tehlikeli gördüğünü ileri sürdüm. Enver Paşa gülümseyerek, "Evet, Mustafa Kemal Paşa'nın bu fikirde olduğunu biliyorum. Medine-i Münevvere'nin de boşaltılmasını bu bakımdan zaruri görmektedir. Fakat biz umumi duruma göre Medine'nin sonuna kadar savunulmasını, Bağdat'ın da bir an önce geri alınmasını politikaca zaruri görüyoruz." Enver Paşa biraz durarak, "Rauf Bey," diye devam etti. "Mustafa Kemal Paşa nedense sadece görevini ilgilendiren noktalardaki fikirlerini söylemekle kalmıyor. Askerlikle bağdaşması imkansız hususi ve siyasi tahriklere de kalkışıyor. Herhalde duymuşsunuzdur. Bir defa bazı ordu kumandanlarına telgraflar çekerek hepsini birlikte harekete ve itaatsizliğe teşvik etti. Haber alınca kendisiyle konuştum. Politika yapmak istiyorsa askerlikten çekilmesini söyledim. Mebusluğuna yardım edeceğimi vaat ettim. Fikirlerini mecliste savunması daha doğru olacağını anlattım. Kumandan olarak orduyu nizamsızlığa sürüklemek ve savunmayı zorlaştırıcı hareketlere devam ederse önleyici tedbirler almak zorunda kalacağını bildirdim. Hareketlerinin yanlış yorumlanmasından üzüldüğünü, meclis ve mebusluk düşünmediğini, askerlikte kalmayı tercih ettiğini söyledi. Hiç şüphesiz hizmetinden memleketin vazgeçemeyeceği değerli bir kumandanımızdır. Bunu daima takdir ederim. Tekrar ordu kumandanlığına tayin ettim. Fakat son günlerde gene bazı siyasi tahriklerde bulunduğunu haber aldım. Mesela